İsa Mesih'in yeryüzüne gelişinden önce 6. ve 7. yüzyıllarda o zamanki dünyaya büyük bir egemenlikle hakim olan dev ülkelerden birinin adı Asur'du. Asur'un geniş çaptaki egemenliği 200 yıl kadar sürdü. Akdeniz kıyılarından ta Hazar Denizi'ne, öte yandan Basra Körfezi'ne dek ulaşan kocaman bir imparatorluk kurmuştu Asurlular. Bunların çok bilinen hükümdarları vardı. Şalmaneser, Sargon, Senekerib, Esarhaddon ve ünü oldukça yayılmış olan Asurbanipal. Başkenti bugünkü Irak'ın Musul kenti yakınlarında Dicle'nin doğu kıyılarında kurulu görkemli Nineve kentiydi. 300 bin nüfusa sahip olan bu kentin o güne özgü güzelliği anlatılmakta bitirilemez. Özel kanallar kenti sular, kale hendekleri her yana su taşırdı. Asur İmparatorluğu kısa zamanda o günkü dünyanın ticaret ve iş merkezi haline gelmişti. Kuşkusuz Nineve kenti tüm ticaretin orada toplandığı çok önemli bir kentti. Asurlular güçlü ordularıyla sağa sola korku saçıyordu. Namlı imparatorların yönetiminde bu ordu oldukça uzak yerlere kadar uzandı. Fetih, zincirleme başarı Asur'u tanımlayan ifadeler oldu. Kılıcının gücüyle etkisini gösteren, sözünü yürüten bir ülkeydi Asur. Ülkeleri, kentleri yakıp yıktı. Fethettiği yerlerde yetkisini ilan etti. Çok zalim bir imparatorluktu ve acımasızlığıyla da bilinirdi. Fethettiği yerlerin krallarını köle alır, kadınlarını, erkeklerini köle olarak satar, bazılarını çırılçıplak caddelerde dolaştırır, sevinçten coşan halk da onların üzerlerine çöp yağdırırdı. Asur'un dehşeti, korkusu her yana yayılmıştı. Nineve kenti bütün ülkelerden yağma edilen altınla ve çeşitli mallarla dolup taşıyordu. Başka halkların hakkını, hukukunu çiğnemekte Asur'dan daha iyi olan bir ülke o dönemde yoktu. Asur ordularının çizmeleri nereye değdiyse oraya yıkım ve acı geldi. Geniş halk toplulukları Asur'un ağır çizmesi altında inim inim inledi. Sadizmde, işkencede, daha sonra onun izinde yürüyecek olan topluluklara belirgin bir örnek oluşturmuştur Asur. Ele geçirdikleri halkların küçük yavrularını alıp duvara çarparak Asur'un askerleri öldürürdü. Bu zamanda Tanrı Nahum adında bir peygamber atadı. Nahum'un adının anlamı avutmayla dolu olan demektir. Evet, düşkünü, ezileni, avutan Tanrı Nahum peygamberin ağzından Asur'un sonunun nasıl olacağını tüm insanlığa açıklayacaktı. Kendisini el koçlu Nahum olarak tanıtan bu peygamber, Tanrı'nın doğa üzerindeki kesin yetkisini ve işlerini örnek gibi kullanarak Asur'a ve Asur'un korkunç yolundan giden diğer imparatorluklara şu somut uyarıda bulunuyordu. Nahum 1. bölüm 3 ila 7. ayetler. Rab tez öfkelenmez ve çok güçlüdür. Suçlunun suçunu asla yanına koymaz. Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar. Onun ayaklarının tozudur bulutlar. Bir buyrukla kurutur denizi. Kurutur bütün ırmakları. Solar Başa'nın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri ve Lübnan'ın çiçekleri. Dağlar Rabbin önünde titrer, erir tepeler. Yer sarsılır önünde. Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer. Onun gazabına kim karşı durabilir? Kim dayanabilir kızgın öfkesine? Ateş gibi dökülür öfkesi. Kayaları paramparça eder. Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları. Nahum peygamber aynı zamanda ezilenleri şu sözlerle avutmaktadır. Nahum 1. bölüm 12 ve 13. ayetler. Rab diyor ki, Asurlular güçlü ve çok olsalar bile yok olup gidecekler. Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da bir daha sokmayacağım. Şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım. Tanrı, Nahum peygamber aracılığıyla çağlar boyu haksızlığın, adaletsizliğin, kaba gücün sert çizmeleri altında ezilenlere teselli vaadinde vermektedir. Aynı zamanda da çağlar boyu yeryüzünün egemen güçlerini silahlarının gücüyle kurmaya çalışan herkese şu uyarıyı yapar. Nahum 1. bölüm 8 ve 9. ayetler. Rab'be karşı neler tasarlasanız hepsini yok edecek. İkinci kez kimse karşı koyamayacak. Ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek, düşmanlarını karanlığa sürecek. Adaletin, merhametin, iyiliğin, sevecenliğin düşmanı Tanrı'nın da düşmanıdır. O kişi istediği kadar dindar olsa da Tanrı'nın temel ilkesi doğruluk ve adalettir. Bu kuralı çiğneyen herkes onun sert yargısı altında ezilir. Nahum peygamber ezilen halklara şu somut haberi de duyurmaktadır. Nahum 1. bölüm 15. ayet. İşte müjde getirenin ayakları dağlara aşıp geliyor. Size esenlik haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın. Adak sözünüzü yerine getirin. O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha. Çünkü o büsbütün yok edildi. Başkenti Ninova olan Asur başkalarına akla gelmedik kötülükler yaptı. Başka kralları da esir aldı ama bu kez kendisi esirliğe düşecekti. Sayısız kenti kuşattı, sonunda fethetti. Bu kez de kendisi kuşatılarak Nahum 3. bölüm 14. ayete göre fethedilecekti. Herkesi yağmaladı ama yağma edilme sırası Nahum 2. bölüm 10. ayete göre kendisine de gelecekti. Acıma duygusu göstermeden katliama girişti ama şimdi onun halkı katliama uğrayacaktı. Nahum 3. bölüm 3. ayete göre. Orduları başka tapınakları zapt edip içindeki değerli eşyaları ganimet olarak aldı. Ama bu kez kendi putlarının tapınakları ele geçirilecek, yaptıkları kentler ve evler Nahum 3. bölüm 15. ayete göre yıkılacaktı. Topluluklarını yerinden, yurdundan sürgün etti. Ama şimdi kendi halkı sürgün edilecek ve bir daha da yurtlarına geri dönemeyeceklerdi Nahum 3. bölüm 16, 17 ve 18. ayetlere göre. Önemli esirleri çırılçıplak caddelerde dolaştırdılar. Halk ise onlara çöp attı, onları yuvaladı. Bu kez onların üzerine pislik atılacaktı. Kendileriyle Nahum 3. bölüm 6. ayete göre alay edilecekti. Herkesi köşe bucak saklamaya zorunlu kıldılar. Sonra kendileri de kaçacak yer arayacaklardır. Nahum 3. bölüm 17. ayete göre. Düşmanlarının kökünü kazıdıklarını övünerek her yana bildirmekteydiler. Bu kez de Asur karanlığa gömülecekti. 1. bölüm 8. ayete göre. Hiç kuşku yok ki bu insanlara da Tanrı'nın değişmeyen yargısı gelecekti. Rüzgar eken kasırga biçecektir diyor Hoşea peygamber 8. bölüm 7. ayette. Nahum bölümünü sizin için şu şekilde bölümlere ayırmaya çalıştım. Tanrı'nın adaleti ve iyiliği birinci temel konusudur. İkinci olarak 1. bölüm 9 ila 15. ayetler arasında Tanrı'nın Ninova'yı yıkacağına ve kurtuluş müjdesini duyuracağına ilişkin aldığı kararda görülen adalet ve iyilik karşımıza çıkar. Üçüncü temel konu ise Tanrı'nın Ninova'yı yıkacağına ve kurtuluş müjdesinin duyurulacağına ilişkin kararın uygulanmasında görülen adaletin ve iyiliğin ikinci ve üçüncü bölümlerde Asur'un yıkılışı ve Tanrı'nın haklı intikam girişimi olarak isimlendirmemiz sanırım uygun olacaktır. Nahum kitabı fazla uzun olmamakla birlikte eski antlaşmanın dikkate değer bir ön bildiri kitabıdır. Nahum peygamberin kitabında önemli işlediği tek konu Asur İmparatorluğu'nun başkenti olan Ninova'ya gelecek olan tanrısal yargıdır. Böyle olmakla birlikte incelemelerimiz devam ettikçe bu kitapta anlatılanların bugün yaşayan bizler için de anlamlı bir haber niteliği taşıdığını görürüz. İlk olarak Tanrı'nın adaleti ve iyiliği konu edilir. Nahum 1. bölüm 1. ayette Ninova ile ilgili bildiri Elkoşlu Nahum'un görümünü anlatan kitaptır der. Ninova'nın yükü teriminde geçen yük sözcüğü Yeşaya'nın peygamberliğinde de kullanıldığı gibi yargı anlamına gelmektedir. Bundan önce Yunus peygamber Ninova'ya Tanrı'nın sevgisini açıklayan bir haber duyurmuştu. Şimdi de Nahum kitabında Tanrı'nın adaleti ile ilgili bir haber duyurulacaktı. Bu ikisi Tanrı'nın sevgisi ve adaleti iç içedir. Tanrı bir ulusu yargılasa da onu hala sevmektedir ve o hala sevgidedir. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Tanrı'nın yargısını bu denli korkutucu gösteren şey Tanrı'nın bunu ezik bir kişi olarak yapmamasıdır. O bunu herhangi bir şekilde kendisini doğru çıkartmak için yapmaz. Tanrı bir kimseyi ya da bir ulusu yargıladığında bunu intikam hırsıyla ya da ödeşmek amacıyla yapmaz. Tanrı bir anlık duygusal patlama nedeniyle kızdığı için yargılamaz. O adil olduğu için yargılamaktadır. O hala sever ama aynı zamanda adildir ve adaletlidir. Yapmış olduğu şeylerde adaletli olduğu için sevmiş olduğu kişilerin yaşamlarında dahi günah denen sorunla uğraşmak ve bunu ortadan kaldırmak durumundadır. Ninova Tanrı'nın çok sevdiği bir kentti. O bunu Yunus'ta anlattı. Yunus peygamber bu kentin yok edilmesini istediyse de Tanrı ona Yunus 4. bölüm 11. ayette şöyle dedi. Ben Ninova'ya o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var. Tanrı kenti ve içinde yaşayan ve çoğu küçük çocuklar olan insanları kurtarmak istemişti. Ve Tanrı Ninova'yı korudu, daha doğrusu yok etmedi ama şimdi bu büyük kente bir yargı gelecekti. Nahum peygamberin duyurduğu haber işte buydu. Bu olaydan yaklaşık 1,5 asır önce Yunus peygamber Tanrı'dan aldığı haberi Ninova halkına götürmüş ve Ninova'da yaşayan insanlar tövbe etmişti. Ne var ki onların tövbesi geçici oldu. Tanrı sabırla bu yeni nesile tövbe etmeleri için fırsat tanıdı. Nahum 1. bölüm 3. ayette bunu görüyoruz. Ama işte artık lütuf dönemi sona eriyor, yargı dönemi başlıyordu. Nahum 3. bölüm 19. ayette şu sözleri okuruz. Uğradığın felaketten kurtuluş yok, yaraların ölümcül. Başına gelenleri duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar. Çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki? Diğer bir deyişle Ninova kenti artık hiç iyileşmeyecek bir noktaya gelmişti. Bence hem bir ulusun hem de bir kişinin sınırı aşıncaya kadar günaha devam etmesi mümkündür. Bu sınırın neresi olduğunu ve bu sınıra ne zaman gelindiğini açıkça söyleyeyim bilmiyorum. Zaten böyle bir niyetim de yok ama ben şahsen böyle bir sınırın var olduğuna inanıyorum. Bu sınırı geçtiğiniz zaman artık Tanrı'nın lütfunun size bir daha ulaşamayacağını söylemiyorum. Tam tersine siz kendiniz Tanrı'nın lütfuna ulaşamayacak bir noktaya gelirsiniz. Çünkü nedeni çok basit. Sertleştikçe sertleşmişsinizdir ve artık bir daha değişemez bir imansızlığa düşersiniz. Bu durum kişisel düzeyde geçerli olduğu gibi ulusların hayatında da geçerli olabilir. Bugün yaşanan olayları göz önüne alacak olursanız umutsuzluğa kapılmanız içten bile değildir. Sanımca bunun nedeni peygamberliklerle bu denli ilgilenmemizdir. Peygamberlik konularında, öğretişlerde bulunan öğretmenler konularında ne kadar da çok aşırılığa kaçıyoruz. Ünleri o kadar çok abartılmaktadır ki bu öğretmenler aklınıza gelmeyen binbir çeşit yorumlarla ortaya çıkabilirler. Bunun açıklaması Tanrı sözünde bilgisiz olan inanların bugün yaşanan olaylar karşısında bilgisizlik ve çaresizlik içerisinde olmasıdır. Rabbin kendisi şöyle bir açıklamada bulundu. Luka 21. bölüm 26. ayette. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak çünkü göksel güçler sarsılacaklar. Bugün şüphesiz bu aşamaya gelmiş, bu yörüngeye girmiş bulunuyoruz. Bu şeyler bize rahatsızlık veriyor olabilir ama unutmayalım ki sevgili dostum, bu dünya ile ilgili gelişmelere hala Tanrı'nın kendisi yön vermektedir. Tüm denetim hala Tanrı'nın elindedir ve hiç kimse bu denetimi onun elinden almış değildir. Tanrı tahtının bir köşesinde oturmuş, parmaklarını ısırmıyor. Bugün gelişen olaylar karşısında heyecana da kapılmıyor. Tanrı kendi tasarı ve amacını gerçekleştirmeye ve insanın günahını bağışlamaya devam ediyor. Bu açıdan bu gerçek Tanrı çocuğu için büyük bir teselli kaynağı olmalıdır. Tanrı'nın amacına hizmette bulunmuş olan Asur şimdi yıkımın eşiğindeydi. Bu yazılı peygamberlik sözlerindeki ayrıntılar kapsamında gerçekleşecek olan Ninova'nın yıkımı gerçekten nefes kesici olacaktır. O halde bu haber güçlü ve Tanrı tanımaz bir ulusun korkusunda yaşayan insanlara teselli veren bir haber olacaktır. Buna göre Tanrı tanrısız her ulusu da yok edecektir. Bunun böyle olduğunu görmeniz için tarih kitabınızı elinize almanız ve yazılı tarihin başlangıcından itibaren okumaya başlamanız yeterli olur. Göreceğiniz gibi yıkılan her büyük dünya devleti kendilerini kadına, şaraba ve eğlenceye verdiği zaman yıkılmıştır. Bir ulus bu aşamaya geldiği zaman artık uçurumun eşiğine iyice yaklaştığından ve yakın bir zamanda tarih sahnesinden bütünüyle kalkacağından emin olabilirsiniz. İşte dünyanın en güçlü, en büyük ulusları da bugün aynı durumdadır. Toplum olarak, insanlık olarak bugün neredeyiz? Hepimiz hem insan olarak hem de toplum olarak büyük bir inişin içerisindeyiz. Belki birçoğunuz bu ruhsal inişten haberdar değilsiniz ama inanıyoruz. Bu bir gerçek. Bundan yıllar önce ünlü bir düşünür şöyle söyledi. Bir zamanlar Tanrı bağlısı ataları olan birçok ulus bugün tepe taklak yuvarlanıyor. Evet, bir zamanlar çok imanlı ataları olan uluslar bugün aşağı doğru yuvarlanmaktadır. Ve bu düşünür şöyle devam eder sözlerine. Aşağıya vardığımızda Tanrı hepimize merhamet etsin. Tepenin eteklerine ne kadar yaklaştınız bilmiyorum. Ben peygamber ya da peygamber oğlu değilim. Sadece basit bir İncil vaiziyim ve öyle zannediyorum ki tepenin eteklerine ta en aşağıya çok az bir mesafemiz kaldı. Nahum kitabının dikkate değer bir peygamberlik kitabı olmasının bir nedeni de bugün içinde bulunduğumuz koşul ve ortama da hitap ediyor olmasıdır. Elkoş'ta yaşayan Nahum'un gördüğü görümün anlatıldığı kitap. Bu kitabın yazarıyla ilgili bütün bildiğimiz bu kadar. Kitabın yazarıyla ilgili biraz da olsa geniş sayılabilecek açıklamayı kitabın bu yorumun girişinde yapmaya çalıştım. Öyle anlaşılıyor ki Nahum'un doğduğu yer İsrail'in Kuzey Krallığı'na ait topraklardı. Çocukluğunu ve gençliğinin ilk yıllarını ülkenin kuzeyinde geçiren Nahum daha sonra ülkenin güneyine inerek Yahuda bölgesine yerleşti. Nahum kuzeydeki İsrail Krallığı'nın durumuyla çok yakından ilgileniyordu ve öyle anlaşılıyor ki orada yaşayan Yahudiler Asurlular tarafından sürgüne götürüldükleri dönemde o hala hayattaydı. Nahum'un duyurduğu bildiri Ninova kenti üzerine gelmekte olan tanrısal yargıydı. Nahum 1. bölüm 2. ayette Rab kıskanç, öc alıcı bir tanrıdır. Öc alır ve gazapla doludur. Hasımlarından öc alır. Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir diyor. Burada kullanılan kıskançlık sözcüğü şöyle tanımlanmaktadır sözlüklerde. Sevilen birisinin başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında duyulan acı veya takınılan olumsuz tutum ya da acı duyma. Kıskançlık kişinin sevdiğini yitirme korkusu ya da sevdiğinin üçüncü bir kişiyle gerçek ya da hayal ürünü bir deneyim yaşaması sonucunda duyulan öfkedir diyenler de var. Tabi burada sözü edilen aile içinde yaşanan eşler arasındaki kıskançlık. Çekememezlik ve kıskançlık kavramlarına baktığımızda çekememezlik başka birinin sahip olduklarını elde etme isteğinden kaynaklanmaktadır. Kıskançlık ise zaten sahip olunan bir şeyin yitirilmesi korkusudur. Kıskançlık aynı zamanda değer verilen bir şeye gösterilen özeni de içermektedir. Kıskançlık gerçek ya da hayali olan bir rakibe karşı duyulan nefrettir. Tabi bu türden yaklaşım yanlış ve bazen de yaşamı çekilmez hale getirebilir. Özellikle de aile içerisinde yaşanıyorsa. Ama az önce yukarıda belirttiğim sevgi duyulan ve sevdiği kişiye zarar gelmesini istemeyen, sevdiğini halen çekici bulan türden sağlıklı kıskançlıklar da vardır ki bu olumsuz değil, koruyan, el üstünde tutan bir yaklaşımdır. Tanrı seven bir tanrıdır. O kendi halkını da çok sevmektedir. Bu sevginin karşılığında onlardan sadece kendisine tapınmalarını bekler. Bu nedenle kim olursa olsun, herhangi bir insan ya da topluluk Tanrı'ya ters düşen şeyler demek olan günaha ya da putperestliğe düştükleri ve kendilerini bu gibi kirli şeylere bıraktıkları zaman Tanrı bundan büyük bir kıskançlık duymaktadır. Sık sık insanların şöyle söylediğini duydum. Efendim Tanrı'nın duyduğu bu kıskançlıkla insanların duyduğu kıskançlık ayrı ayrı şeylermiş. Sevgili arkadaşım Tanrı'nın duyduğu kıskançlıkla insanların duyduğu kıskançlık hiç de zannettiğiniz gibi ayrı şeyler değil. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 3 ile 6. ayetler arasında şu sözleri okuyoruz. Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın, Rab kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, 3. 4. kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Sevgili dinleyicim, Tanrı sizi seviyor. Her kim olursanız olun, hangi boydan, soydan, ırktan gelirseniz gelin, hangi dine mensup olursanız olun, Tanrı'nın sizi sevmesine engel olamazsınız. Ama ancak şu olabilir, Tanrı'nın sevgisini tecrübe edemeyeceğiniz, hissedemeyeceğiniz bir günah bataklığına batarak yaşayabilirsiniz. Eğer günah işler ve böylece bir günah şemsiyesini açacak olursanız, o zaman Tanrı'nın sevgisinin ışığından yararlanamazsınız. Tanrı'nın sevgisi oraya sizin yanınıza kadar geldiği halde size ulaşamaz. Çünkü buna açıp altında durduğunuz günah şemsiyeniz engel olacaktır. Bu sadece günah şemsiyesi olmayabilir. Başka şemsiyeler de vardır. Duyarsızlık şemsiyesi, sırtını Tanrı'ya çevirip de onun isteğini yapmama şemsiyesi ve daha birçokları buna engel olabilir. Bu tür şemsiyeler ile Tanrı sevgisinin o etkili gücünün üzerinize gelmesine engel olabilirsiniz ama buna rağmen onun sizi sevmesine asla engel olamazsınız. Çünkü yaşayan Tanrımız gerçekten seven bir Tanrı'dır. Tanrı sizi sevdiği için sizi gerçekten kıskanmaktadır. Bu da şu demektir ki o gerçekten sizi, evet şahsen sizi istemektedir. Yanlış anlaşılmasın, Tanrı sizin elinizdeki mal varlığınızı, paranızı, pulunuzu istemez. Bakın şimdi belki istemediğim halde karşımıza çıkan bir konuya daha burada kısaca değinme gereğini hissettim. İmanlar olarak Rabbin hizmetine ne kadar katkıda bulunuyoruz? Evet, Rab her şeyden önce bizden elimizde olanları değil ama kendimizi ister. Onun istediği bizleriz, sen ve ben. Eğer sen ve ben zamanımızı, gücümüzü ve benliğimizi başka şeylere alıyorsak veya adamışsak bu durumda Tanrı bizi kıskanmaktadır. Günaha düştüğümüzde bile o niye kendisine gelmedik ve onun istemediği şeyler içerisine girdik diye bizi kıskanır. Bir keresinde kadının birinden şu ilginç tanıklığı duydum. Çok mükemmel bir kocam var benim. Beni hiçbir zaman kıskanmaz. Bence o kadının bu sözü kocasıyla ilgili bir iltifat sözü değildi. Bugün öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar birbirlerinden birçok konuda, özellikle de seks konusunda açık görüşlü, geniş fikirli olmalarını bekliyor. Bu kapsamda bir kadının karşısına çıkan ilk erkeğe kendini teslim etmesinin çok doğal karşılanması gerektiğini iddia edenler var. O zaman sevgili dostum, eğer sen de o tip kadınlardan biriysen, hayatta iyi bir kocan olacağını hiç bekleme. Çünkü iyi bir koca seni seven ve seni her şeyin üzerinde tutan birisi olacaktır. Ve böyle iyi bir koca seni başka hiçbir erkekle paylaşmayacaktır. Eğer bugün sen de bu kapsamda benim kocam beni hiç kıskanmıyor diyorsan senin hesabına üzüldüğümü söylemem gerekir. Öyle ya, kocanla arandaki ilişkinin iyi olmadığı gün gibi ortadadır. Tabi burada söz konusu olan gerçek sevgiye, birliğe dayanan, sadece sevgiyi isteyen, onun sadık kalmasını isteyen bir kıskanmaktır. Tanrı açıktan açığa ben kıskanç bir tanrıyım der. Ben seni istiyorum. Seni bu dünyanın günahlarıyla, şeytanı izleyen insanlarla ve cinsel yolsuzluklarla paylaşmak istemiyorum. Ben seni herhangi bir şeyle paylaşmak şöyle dursun, ben seni sadece bana bağlanmanı, bana ait olmanı istiyorum der. Tanrı'nın kendisinin kıskanç bir tanrı olduğunu söylemesinde hiçbir kusur görmüyorum. Nahum peygamber Tanrı kıskançtır derken çok güzel bir gerçeğe değinmiştir. Hamdolsun Tanrımız iyi ki kıskanç bir Tanrı. Eğer bir kadın iyi bir kadınsa ben kocamı kimseyle paylaşmam diyecektir. O benimdir ve sadece bana aittir der, değil mi? Bugünümüzde değeri çok büyük olan ama ne yazık ki birçok kişi tarafından unutulmuş olan bir şeydir. Bu nedenle bugün baktığımızda dünyanın birçok ülkesinde evlilikten çok boşanmaya tanık oluyoruz. Bunun böyle olmasının nedeni kadın veya erkek olsun insanların oyun oynamalarıdır. Çünkü eskiden fahişe veya hayat kadınlarını genel evlerde ya da randevu evlerinde bulurdunuz. Oysa bugün birçok toplumda evde fahişelik dedikleri şey karşı cinsten birini eve almak, onunla bir müddet birlikte dost hayatı yaşamak, daha sonra onu bırakıp bir başkasıyla aynı şekilde yaşamaya devam etmek gerçekten de çok yaygın bir şekilde uygulanır olmuştur. Sevgili dostum, eğer birini sevmek ve birisi tarafından sevilmek istiyorsanız orada kesinlikle biraz kıskançlık olmalıdır. Çünkü böyle bir beraberlikte eğer kıskançlık yoksa orada gerçek sevgiden söz edilemez. Rab düşmanlarından öc alır ve düşmanlarına kin tutar. Evet, Rab düşmanlarından öc alır. İncil'de Romalılar 12. bölüm 19. ayette "Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın, bunu Tanrı'nın gazabına bırakın çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir, ben karşılık vereceğim." Çünkü öc almak istediğiniz zaman bunu hiçbir zaman adil ve doğru bir şekilde yapamayacaksınız. Öç konusunu bana bırakın diyor Tanrı. Ben bunu hiç öfkelenmeden, kızmadan doğru ve adil bir şekilde yerine getirebilirim. Bütün olayları ve gelişmeleri, her iki tarafın duygularını ve düşüncelerini tüm çıplaklığıyla biliyorum diyor Tanrı. Benim yargım doğru ve adil olacaktır. Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim.